İyi günler sayın seyirciler. Yine bir Birlik Zamanı programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, eski Kırıkkale Valisi ve 23. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekilimiz Sayın Behiç Çelik Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim programımızın ismi Birlik Zamanı.
Evet.
Biz Birlik Zamanı deyince tabii her şeyden önce kendi ülkemizde birlik, beraberlik, uzlaşma.
Evet.
Biraz daha geniş çaplı düşündüğümüzde bölgede ve tabii ki aslında dünya çapında böyle bir uzlaşmanın hakim olduğu, birlik beraberliğin hakim olduğu bir yapıyı akla getiriyoruz. Türk devletleriyle, Müslüman devletlerle kurulacak böyle manevi bir bağ, kardeşlik bağı, güçlü tabii ki. Bunu zaten siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Rahmetli Türkeş'in asıl hayaliydi, ilk ülküsüydü, tabii. Sizlerin ülkünüzdü. Evet. Türk-İslam Birliği olarak değil mi?
Evet.
Yıllarca bu ülke uğruna mücadele edildi. Evet. Kızıl Elma olarak görüldü belki. Bu zaten Türklerin tarih boyunca vazgeçmedikleri bir ülküydü. Ve zaten de vazgeçmemeleri gereken bir ülke kanımca. Ben daha fazla konuşmadan sizi size bırakayım. Türk-İslam Birliği'nin önemi nedir? Neden olması gerekir? Neden önemsemeliyiz bu konuyu?
Şimdi her şeyden önce... böyle bir birlik zamanı adı altında program yapıyor olmanızdan dolayı müteşekkirim. Gerçekten ismi de çok çarpıcı ve büyüleyici bir isim. Bizim her zaman muhtaç olduğumuz bir hedefi, bir amacı ifade ediyor. O açıdan da önemli ismi. Birlik her zaman insana güç ve kudret verir. Bu Oğuzhan'ın, Oğuzhan Destanı'nda da vardır. İşte oğullarına nasihat ederken birlik içerisinde olmalarını tavsiye eder, nasihat eder. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde de güçlü bir birliktelik sağlamak gerekiyor. Çünkü imparatorluktan çözülen toplumumuz 1923 yılında nihai olarak çok acılı, meşakkatli, faciaların, katliamların içerisinden gelerek, sıyrılarak bir Türk milleti için o zamanki bu milletin aziz evlatları Atatürk'ümüzün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturdular.
Evet.
Burada büyük bir konsensus, konsensus da birlik
demektir tabii ki. Tabii.
Sağlandı, mutabakat sağlandı ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bizim Türk tarihi, Türk ve İslam tarihi açısından inanılmaz etkileri, değerleri olan bir olaydır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 7 düvele imzalatılarak kurulan bir devlettir. Böyle bir Türk devleti hiç kurulmamıştır. Bu da Atatürk'ün dehasını gösteriyor. Doğru. Fakat kurulduğu zaman dahi bu devlet gerçek toprak bütünlüğünü, halk bütünlüğünü, duygu ve his bütünlüğünü, tarih bütünlüğünü henüz tam anlamıyla sağlayamamıştı. Çünkü coğrafi olarak Çanakkale ve İstanbul Boğazları bizde değildi 1923 yılında.
Doğru.
Yurdumuzda 1,5 milyona yakın bir Ortodoks nüfus vardı ki onlarla ilgili de biliyorsunuz Venizelos'un, Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, evet, Atatürk'ten talebi üzerine biz bir mübadele anlaşması yaparak Batı Trakya ve İstanbul unsurları, evet, kalmak kaydıyla,
evet,
Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a göçürtülmesi,
evet,
gönderilmesi ile ilgili bir anlaşma yoluyla yaptık. Şimdi biliyorsunuz belki değineceğiz
bu, evet, programda
soykırım
değineceğiz
iddialarına.
Evet, doğru, evet.
Şimdi Rumları da biz soykırmışız demek.
Onu
ki.
Evet, daha sonra değinelim. Doğru.
Onu parantez, haklısınız, içinde söylüyorum.
Doğru.
1936 yılında Rusya'da dahil olmak üzere Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın katılımıyla Monroe şehrinde bir anlaşma yapıldı 1936'da. Monroe anlaşmasıyla Boğazların Türk egemenliğine geçmesini sağladık. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 13 yıl sonra.
Evet.
Ve çok sağlam, muhkem bir uluslararası anlaşmadır. Hiç kimse dikkat ederseniz bozamıyor.
Doğru.
Cesaret de edemiyor yani büyük devletler dahil olmak üzere. Ama bu arada 1938'de Ulu Önder Atatürk hastayken askeri üniformasını giyiyor ve Adana'ya gidiyor. Ve Hatay 39 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz demecini vererek askerlerimiz tarafından Türk ordusunun girmesiyle Türkiye'ye katılmış oldu.
Evet.
Hatay vilayeti doğru, de tabii. 1938 yılında fiilen katıldı. 38 yılında. 39 yılında da hukuken Türkiye kendi Hatay Meclisi'nde yapılan oylamayla oy çokluğuyla Türkiye'ye iltihak etti.
Evet, resmi.
Böylece şimdiki toprak bütünlüğümüzü sağlamış olduk. Cumhuriyet kuruluş itibariyle çok sağlamdır. Bütün unsurlarını kendi içerisinde etnik ya da inanç unsurları da dahil olmak üzere bir tarih bütünlüğü, müşterek facialardan duyulan ızdırap bütünlüğü, ortak sevinçlere katılma mantığı, onun dışında herkesin kendisini anayasamızda da yazan Türk milletinden olma unsurunu kabul ederek bu büyük bir sosyal kontrattır.
Tabii.
Yani ne denir? Toplumsal sözleşme.
Sözleşme
yeni Türkçe ile söyleyelim.
Evet.
Toplumsal sözleşmedir. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu'daki aşiret reislerinin de bu konuda halkından aldığı yetki Erzurum, Sivas daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek katılarak bunu tek milli egemenlik olarak teslim etmesi sonucunda bir milli devlet doğmuştur. Bu
evet.
Önemli, milli.
Milli.
Yani Türk milletine ait olan içinde farklı etnik unsurları taşısa dahi
evet.
Türk milletine ait olan, dili Türkçe olan,
tabii.
Başkenti Ankara olan bir yeni ve modern devlet kurulmuştur. Bu devlet tarihin bize Tanrı'nın ve tarihin bir lütfudur. Yani devletimizin değerini çok iyi bilmek durumundayız.
Tabii.
Mefahirimize,
evet.
Yani övünç kaynaklarımıza
evet.
Hepsine dua etmeliyiz, onlara evet. Saygı duymalıyız. Onların aleyhinde kötü söz söyleyenlerin mutlaka ve mutlaka art niyetli olduklarını kafamızdan düşünmeli. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ve o da yetmiyor. Bu devleti kuran manevi inanç önderlerimizi de.
Çok doğru.
Ona da kapsayarak
tabii.
Hepsine saygı duymalıyız ve her ortamda onları anmalıyız diyorum.
Çok doğru.
Yani birlik,
evet.
Birlik böyle olur. Bu birliği parçalamaya matuf. 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde inanılmaz girişimler oldu.
Doğru.
Atatürk zamanında oldu hatta çok büyük isyanlar oldu. Hepsi bastırıldı.
Doğru.
Bu isyanların arkasında toplum içerisindeki bir toplanan bir enerjinin patlaması değil, tam tersine dışarıdan suni olarak yaratılan bir enerjiydi. Bunların hepsi bir bir saptandı. Bunun birçok nedeni var. Buna isterseniz girmeyeyim.
Olur tabii.
Yani özellikle İngilizlerin bu konuda çok
evet,
büyük
o bir başka konu olsun. Başka zamanki program.
Çalışmalar evet. Oldu ama 1950 yılında iktidarın el değiştirmesiyle Demokrat Parti'nin iktidara geçmesiyle birlikte Türkiye yeni bir yaşam tarzına dönmeye başladı. Bu da Cumhuriyet'in ilk yıllarında oluşan bürokratik devlet anlayışını daha çok anlayışına, daha çok halkın düşüncelerini, temennilerini, dileklerini, özlemlerini yansıtacak yeni bir mekanizmayı Türkiye devreye soktu. Çok partili siyasal yaşamımız çok ağır aksak olsa da çok önemli şahsiyetleri bize kazandırdı. Bunların birçoğu tabii vefat ettiler. Allah rahmet eylesin diyorum hepsine. Tabii, tabii. 70'li tabii bu arada sürekli ekonomik kalkınma modelleri üzerinde çalışıldı. Türkiye çok büyük yollar kat etti ama bu arada Soğuk Savaş'ın gerek Avrupa'da ya gerek Atlantik bölgesinde gerek Asya'da belki Vietnam'dan, Kore'den sonra en fazla sıkıntı çeken ülkelerden biri biz olduk.
Evet.
Bunun sebebi tabii Türkiye'nin özellikle Varşova Paktı ülkeleri, başta Sovyetler Birliği olmak üzere Türkiye üzerinde ciddi emellerinin olduğunu biliyoruz ve petrol alanlarına Sovyetler Birliği'nin sarkma düşüncesi ta Çar Deli Petro'dan itibaren sıcak denizlere inme projesinin birebir aynısıdır.
Evet.
Bu biraz sosyalist reçeteyle sunularak Türkiye üzerinde yoğunlaşıldı. Ama Türkiye NATO'nun bu Atlantik bölgesini Türkiye'nin koruma heyecanı karşısında bize o kadar yardım etmeseler bile Türkiye burada misyonunu yerine getirmiştir. Ama Türkiye içerisinde de bu konuda ciddi çatışmalar oldu. Çok değerli insanlar hayatını kaybetti. Şehit tabii, olanlar
tabii,
oldu.
Tabii.
Ama bunların hepsinden çok 1991 yılından itibaren Sovyetler Birliği'nin
dağılmasıyla
birlikte farklı bir yöne doğru Türkiye yönelmeye başladı. İlk planda karşımızda çok güzel Türk devletleri bulduk.
Evet.
Çok gurur verici. Bugün hakikaten ben çoğunu da gezdim. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, hatta Tacikistan olmak üzere.
Evet.
Ve şu anda Rusya Federasyonu içerisinde olan Müslüman ve Türk halkların devletlerinin de bazılarını gördüm. Mesela Tataristan'a gittim. Kazan şehri de gittim.
Evet.
Kafkasya'da Türk devletleri var. Türkçe konuşan devletler var. Akraba topluluklarımız var. Balkanlarda keza Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Bosna Hersek faciasını yaşadık.
Tabii.
90'lı yıllarda. Bütün bunlar Türkiye'mizin etrafında sadece Türkiye'de yaşayan 77 milyon insanın olmadığını, aslında 250 milyondan başlayan etki alanı 350-400 milyona kadar çıkan geniş, büyük, 20 milyon kilometre kareye ulaşan bir Avrasya coğrafyasının başat aktörü durumunda
değil
olan
mi?
Bir
evet.
Türkiye ve Türk dünyası. Tabii. Gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Yani asla azımsanmayacak, çok önemli değil mi?
Tabii.
Omuzlarında
tabii.
Tarih bir yük olan bir ülke. Şimdi yani işte şey, görev yani olan, pardon.
Birlik içerisinde olduğumuz takdirde, birlik evet. Zamanı dediniz.
Evet.
Bu birliğin halkaları devamlı genişleyerek bütün bu Türk halklarını kuşatacak ve inanılmaz bir enerji ortaya çıkaracak.
Evet.
Çünkü ben şuna inanıyorum. Türkler tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar Allah tarafından kendilerine kut verilmiş bir halktır.
Evet.
Kendilerine kut verilmiş ve mübarek kılınmış bir halk olarak ben inanıyorum. Çünkü toplumların bir takım özellikleri var. İşte bazı toplumlar için derler ki ekonomide, ticarette çok iyi. Türkler hiçbir zaman ticarette başarılı olamazlar. Kuşkusuz olanları da vardır ama
evet.
Genel
yapı itibariyle
olarak
diyorsunuz.
Söylüyorum. Türkler daha çok Allah tarafından yönetmek üzere yaratılmış bir halktır. Cesaret ve şecaat sahibidir. Dilleri de, kültürleri de, uygarlıkları da ona göredir. adaletle hükmetmeyi kendilerine ilke edinirler. Adaletsiz, zalimane yönetimlerden nefret ederler. Böyle bir halktır.
Evet.
Bu itibarla Türkler yönetme arzu ve iştiyakıyla ortaya çıktığı zaman, başkaları da yönetme arzu ve iştiyakıyla çıkınca burada ciddi fay hatları oluşabiliyor.
Evet. İzninizle hemen orada girip bir noktaya temas etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi şimdi Türklerin bu öncü rolünden kavmiyetçilik anlamında endişe duyan şeyler var. Etnik kesimler var. Şimdi onları da rahatlatmak gerektiği kanaatindeyim. Buna inanıyorum gerçekten. Şimdi Türklerin bu önderliği güzel ifade ettiniz. Fakat şunu hemen söyleyelim istiyorum. Yani buradaki önderlikten kasıt hiçbir zaman bir kibir, bir enaniyet vesilesi, tepeden bakma tarzında bir mantık asla değil. Tabiri caizse bir belki hadimlik, öyle değil mi? Bir yani böyle bir hizmete talip olmak gibi bir şey bu. Zor bir şey. Zor bir şeye talip yani aslında Türkler diyoruz. Yani,
tabii yani bir noktada ortak değerlerimizin yükünü çekmek üzere kendilerini tabiri caizse hamal gibi de tabir etmek mümkün. Yani ortada bir zorluk var.
Evet, bu zorluğa talip olmak.
Zorluğa talip olmak.
Tarihi tecrübeler var. Lazım. Bu da çok önemli değil mi? Tarihi tecrübelerin de aktarılması.
Şöyle yani manevi iklimimizi de çok iyi değerlendirmek lazım.
Evet.
Bu biraz rasyonalite dışı bir konu. Rasyonalite üstü.
Evet.
İrrasyonel değil de.
Evet, anladım.
İrrasyonel evet. Daha farklı bir kavram.
Evet.
Rasyonalite üstü bir şey. Manevi dünyamızın bize verdiği değerler var. Bazı işaretler var. Bunları az çok inanan insanlar bilir.
Tabii ki.
Bir tane örnek verebilirim.
Buyurun.
Çanakkale evet. Savaşı.
Evet.
Kara ve Deniz Savaşı olarak yedi düvel tabir ediliyor. Yani yedi büyük devlet. Şimdi bütün güçleriyle, kuvvetleriyle, en iyi yetişmiş askerleriyle ve sömürge alanlarından topladıkları insanlarla birlikte Çanakkale'ye yığıldıkları zaman daha o gelişleri esnasında aslında İstanbul'da İngiliz Büyükelçisi ile Çar'ın Büyükelçisi 1917'de yıkıldı.
Evet.
Lenin ihtilali yaptı.
Evet.
Bolşevik devrimini yaptı. Orada anlaşma yapıldı. İstanbul Rusların oluyor. İstanbul'un adı artık İstanbul olmayacak. Çargrad olacak. Yani o konuda kararlar alındı. İngilizler kabul etti ama Ruslar da Doğu Anadolu'dan çekilecek. Orası da İngilizlerin dominyonu haline gelecek, sömürgesi haline gelecek. Tabi Fransızların yeri belli. Bu arada Muğla'ya doğru bölgede bir İonya adı altında bir Rum devleti kurulacak. Bunlar da var yani projelerde. Bu da imzalanmıştı.
Evet.
Yani İstanbul'a efendim Fransız, İngilizler gemileriyle gelseler dahi orayı Ruslara teslim edeceklerdi.
Evet.
Proje buydu. Tabii orada biz büyük bir direniş gösterdik. Yani Balkan Harbi'nde daha silah atmadan Selanik'i veren, Yanya'yı veren,
tabii.
Ondan sonra Batı Trakya'yı teslim eden Bulgarlara işte Rusçu, oradaki Kızanlı şehirlerini teslim eden Osmanlı ordusu, hiçbir yerde direnmeyen Osmanlı ordusu, hatta Edirne'yi teslim eden Osmanlı ordusu, Çanakkale çıkarmasında da hiçbir şey yapamayacak. Dolayısıyla onlar elini kolunu sallayarak, zaten İngiliz komutanın, amiralin söylediği bir söz var. Artık sabah kahvaltımızı İstanbul'da yapacağız diye.
Evet.
Yani Dolma evet. Bahçe'nin önünde evet. yapacağız diye söylediler. Ama 251 bin şehit verildi. Hem savaşarak hem hastalıktan dolayı ve başka nedenlerden dolayı 251 bin şehit karşılığında Çanakkale Batı emperyalizmine kapatıldı. Bu şöyle bir şey. Tarihin kırılma noktaları vardır. İstanbul'un fethi kırılmadır.
Doğru. Bu da böyle bir şey.
Atilla'nın evet. Vatikan'ın önüne kadar gitmesi bir kırılmadır.
Evet.
Çağ açıp çağ kapayan millet.
Doğru.
Türk millet işte budur.
Evet.
Atilla oraya gitmiştir. Papa ayaklarına kapanmıştır. Yani oradan bize karşı bir öç var aslında.
Evet.
Şimdi ilk çağ sona ermiştir Atilla sayesinde. Orta çağ başladı. Orta çağın sona ermesi biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle olmuştur. Yeni çağ başladı. Fakat insanlık tarihinin makas değiştirmesinin en önemli savaşlarından biri de, olaylarından birisi, bütün sonuçlarıyla birlikte Çanakkale müdafaasıdır. Çanakkale zaferidir.
Evet.
Türkler bu zaferi kazanmıştır. Orada Batılılar yenilmiştir, geri dönmüşlerdir. İstanbul istila edilmedi. Böylece İstanbul'a silah ve mühimmat sevkiyatı olmadığı için Çar İngiliz desteğinden mahrum kaldı. Baltık kapalıydı çünkü.
Evet.
Sadece Karadeniz'e açık olacaktı. Çar Çanakkale zaferinden dolayı yıkıldı.
Evet.
Böylece insanlık tarihinde, yani Lenin devrim yapabilmişse bizim Çanakkale zaferini kazanmamız nedeniyledir. Ama şöyle bir sonucu var. Hani dünyaya, insanlığa komünizmi sanki biz dolaylı olarak biz getirmişiz. Yok, gibi değil.
Değil tabii ki.
Ortada büyük bir proje vardı. O da şuydu: Anadolu'yu Türklerden arındırma projesi. Türklerden ve Müslümanlardan. Bütünüyle yok edeceklerdi.
Evet.
Şimdi bazı bölücüler diyor ya, işte şöyle böyle falan, Kürt kökenli yurttaşlarımız da yok edilecekti.
Evet,
yani
evet.
Hiç kimse, Müslüman olan hiç kimseyi Anadolu'da bırakmayacaklardı. O Gladstone'un, Churchill'in konuşmalarında, belgelerinde de zaten var. Diyorlar ki Anadolu'yu Türksüz bir Anadolu, kadim Hristiyan yurdu, Anadolu haline yeniden, kadim Hristiyan yurdunu yeniden
diriltmek,
Hristiyan mi? Yurdu haline dönüştüreceğiz.
Ama Allah izin vermedi.
Demiş,
Türk milletine, yani bu milleti, aslında bu milleti, Türk milletine, fakat buna savaşan, gönül veren Çanakkale Savaşı'nda birçok etnik, diğer etnik kökenli kardeşlerimiz de bize destek olmuşlar. Herkesin
tabii.
İşte Türk milleti diyoruz biz hepsine zaten.
Yani burada etnisiteye inmemek lazım.
Tabii.
Çünkü bakın, ben şimdi mülki idareden gelen bir kişiyim.
Evet.
Doğu'da ben 5 yıl çalıştım.
Evet.
Oradaki yurttaşlarımızın bize karşı sevgi ve muhabbetini bizzat yaşayan
tabii.
bir kişiyim. Orada aşağı yukarı halkın tamamına yakını Türkçe konuşuyor. Burada sorun yok.
Evet.
Etnisiteye takılmamak lazım. Etnisite insanın bir soy bağıdır, bir şeydir. Yani belli bir gruba aidiyettir. Etnisiteden ziyade milliyet daha önemlidir.
Evet, biz Türk milleti dediğimizde,
Türk
değil mi, anladığımız
dediğimizde,
şeydir önemli olan. Evet.
Farklı etnik gruplardan olmakla birlikte siz farklı etnisitelerden olmanıza rağmen Türk milletindenim dediğiniz anda siz Türkçeyi,
tabii, dil
Türk
birliği,
ve İslam tarihini,
tabii.
ondan sonra ortak yaşam kültürünü,
evet,
hepsini içerdiğinizi ifade ediyorsunuz.
Tabii ki.
Burada zaten hiçbir sorun yok ki.
Evet.
Yani Kürt kökenli yurttaşlarımızın, ben düğününe de gittim,
tabii,
cenazelerine de gittim. Bir Yozgatlı'dan farkları yok ki yani.
Tabii.
Aynı şey.
Tabii ki.
Dilimiz aynı.
Evet.
Dil. Kürtçe konuşsalar bile ben birçok kelimeden çıkartabiliyordum, hı hı, ne kastettiklerini. Dolayısıyla hatta mezhep birlikteliği de kadar aynı.
Doğru.
O yüzden yani Türklerin genelinin, zaten Türklerin Türkiye'de bir büyük ana damar var. Sünni Hanefi,
evet,
Türklüğü var. Kürt kökenli yurttaşlarımızın bir bölümünün Sünni Hanefi kolu var.
İkisi de Şafii galiba.
Ama daha fazlaca olan,
evet,
bir Şafii, Sünni, Şafii
sonuçta,
kolu var.
Tabii ki.
Zaten Şafiilik, Hanefilik ve hatta Caferilik,
evet,
İran'daki birbiriyle iç içe geçmiş İslami değerleri ifade eder.
Evet.
Bu konudaki İslami hükümleri anlatır. Bunların birbiriyle taklit konuları var. Bunu hocalarımız çok iyi bilir.
Evet, biliyorum.
Taklit bile,
evet,
yapıldığı takdirde siz, yani Şafii de olmazsınız taklit etmekle ya da Şii de evet, olmaz, evet, evet. Caferi de olmaz.
Sonuçta din birliği var, dil birliği hepsi var. Zaten evet aynı
hepsi
vatan,
iç içe
evet, tek
geçmiş
bayrak,
durumda.
Değil mi? Evet.
Bayrak birlikteliğimiz var.
Tabii.
Dolayısıyla yine geliyor iş 1900'lerin başındaki Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir benzeriyle
evet.
Etnik kimliklere ayrıştırma, ardından inanç ayrışması sağlayabilme, hatta bunu ateizme kadar götürenler de var. Böylece Türkiye'nin müşterek kültür ve uygarlık değerlerini bölme, parçalama hesapları var Türkiye'de.
Evet.
Ama bunun yanında bir de yönetsel ve ekonomik ayrıştırmalar da var.
Evet.
Bunlar hepsi birbirini besliyor ve küreselleşmenin yararları ve zararları konusuna girdiğimizde de bunu görürüz. Küreselleşmenin yararlı yönlerini mümkün olduğunca bizim yöneticilerimizin hayata geçirmesi ama zararlı yönlerine de dur diyebilmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Efendim, hazır böyle bir konudan bahsetmişken siz o zaman biraz günümüze ben gelmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere işte 1984'ten beri bölgede maalesef bölücü bir terör örgütü bölge halkına da ülkemize evet. de ciddi zararlar veriyor. Son günlerde de bu özellik lafı sözü çok fazla telaffuz edilmeye başlandı. Tabii evet. ki biz bundan ciddi endişelerimiz var. Yani siz bildiğim kadarıyla Büyükşehir Yasası üzerinde falan da değil mi tezinizi zannediyorum.
Tabii.
Bu konuda evet. hazırlamış bir kişisiniz. Bu konuda uzmanlığınız var. Gerek işte Büyükşehir Yasası olabilir, gerek diğer başka uygulamalarla birlikte özerkliğe zemin hazırlayacak her türlü şeye karşı önlem alınması gerektiği kanaatindeyiz. Yani bir takım şeylere alıştırılarak toplum belki işte son zamanlarda dediğim gibi çok fazla telaffuz ediliyor. Özerkliktir, bölünmedir birçok şey. Biz bunu milletçe hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, kabul etmemizin asla mümkün olmadığını çok sık dile getiriyoruz. Ama istiyoruz ki böyle biraz daha zaten MHP'de bu konunun açıkçası bayraktarlığını yapan bir parti. Çok güveniyoruz bu konuda kendisine. Fakat daha da net bir şekilde ifade edilsin ve bu bölücü zihniyetteki kişiler tarafından da çok iyi anlaşılsın istiyoruz. Yani böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını. Ben böyle şeyden Büyükşehir Yasası'ndan bahsettim ama oraya ayrıca gelebiliriz. Konu özerklikten evet. yola çıktım. Yani özerkliğin asla söz konusu olmayacağı, bizi buna götürecek adımların da asla kabul edilmeyeceği. Bu hususta böyle biraz daha canlı çıkışlar yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Sizin görüşlerinizi almak istiyorum.
Şimdi ülkemizin yönetim sistemi baştan çok sağlam kuruldu demiştim.
Evet.
Bu sağlam zaten hem devlet hem demokrasi ikisi birbirini tamamlıyor. Kurum ve kurallar rejimidir. İnsanların kurum ve kuralların olduğu devletin adı da bir anlamda hukuk devletidir.
Evet.
Hukuk devletinin olduğu bir ülkede İnsanlar can, mal, ırz emniyetiyle tasarrufa ilişkin güvenliklerinin tam koruma altında olduğuna inanırlar ve mutlu olurlar. Bunu halk tabiriyle şöyle söylerler. Kardeşim ben yastığa başımı koyduğum zaman mışıl mışıl uyuyabiliyorsam
evet.
benim devletim ve büyüklerim çalışıyor demektir.
Demektir.
Şeklinde evet. söylerler. Yani başını yastığa koymak kavramı önemlidir.
Evet.
İktidara ben siyasi evet. olarak birçok eleştiri getirebilirim.
Tabii gayet doğal. Evet.
Ama ben öyle düşünmüyorum. Yani evet. onun çok daha üzerine çıkalım. Yani parti olaylarının biraz daha üzerine çıkalım. Orada göreceğimiz tablo şu. Bunlar özellik kavramlarını telaffuz noktasına nasıl geldiler? Bir. İki. Kürdistan lafzını, deyimini nasıl serbestçe kullanılıyor ve hiçbir şey denmiyor. Üçüncüsü, Kürt halklarının tırnak içinde yegane temsilcisi olarak kendilerini nasıl görüyorlar?
Evet.
Dört ülkede olan dört ayrı bölgenin ileride birleştirilerek Büyük Kürdistan kuracaklarını nasıl ifade ediyorlar?
Buna nasıl cüret edebiliyorlar diyorsunuz, değil mi? Evet.
5, Türkiye toprakları üzerinde 22 vilayeti içine alan ve burada kendi özerk yönetimlerini kurmak için kazandıkları belediyelerin ilin geneline hükmedebilmesini nasıl istediler ve nasıl muvaffak oldular?
İşte, evet.
Belediye
evet,
yasası belediye değişti.
Evet, evet.
Ondan sonra tarihi gerçeklerle yüzleşme komisyonunu kim istedi? Bu komisyon nasıl kuruldu? 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nı değiştiren yasada işte maalesef 16 büyükşehir belediyemiz vardı. 30'a çıkartılarak, yani 14 büyükşehir daha kurularak Güneydoğu'da da Van'ın ve Mardin'in büyükşehir yapılarak, bir de Şanlıurfa 3 tane yapılarak mevcut Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de dahil olduğu belediyelerin kent yerel yönetiminden çıkartılıp alan yerel yönetimine dönüştürülmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Bunun sakıncaları nelerdir? Konunun uzmanı olan
bu
bir kişi
şudur.
Olarak. Evet. Örneğin, yani bunun bölünmeye ya da özerkliğe yol açabilecek
örneğin,
şeyleri
Van
nelerdir?
Van Belediye Başkanı, evet. Van halkının, kent halkının, merkez halkının seçtiği bir belediye başkanıydı. Belediye nedir o zaman? Belediye şudur. Belediye, belde halkının ortak ve uygar ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip bir tüzel kişiliktir. İdari ve mali özerkliğe sahip bir tüzel kişiliktir. Peki belde halkının müşterek medeni ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu teşkilat niçin özerklik veriliyor kendisine kanunla?
Evet.
Ta eskiden beri var.
Evet, tabii, tabii.
İdari özerklik. Diyor ki ey belediye, sen bütün kurumlarınla, belediyenin 3 tane organı var.
Evet.
Başkanlık organı, meclis ve encümen.
Evet.
Bu 3 organınla sen öyle bir çalış ki bu halkın müşterek ihtiyaçlarını karşıla, merkezi idareye yerel sorun getirme. Halkı daha yaşanabilir, daha uygar ortamlara taşı.
Evet.
Sana bunu yapman için idari özerklik veriyorum. Senin amirin yok. En yüksek makam sensin orada.
Evet.
Bunu diyor devlet. Evet. İki, mali özerklik. Ben diyor topladığım vergilerin %6'sını otomatik olarak nüfus esasına göre bölüp ey Van Büyükşehir Belediye Başkanı bunu sana vereceğim. Sen de bunu Van halkı için kullan. Bu arada bu zat diyor ki ben bununla iktifa edemem, yetinemem. Ben ilimin bütününe hizmet götüreceğim. Bir, iki, ben bu özerklik yönetsel bir özerklik. Ben bunu istemiyorum ki diyor. Ben egemenlik hakkının devrini istiyorum.
Evet. Ne cüret bu, değil mi? Evet.
Şimdi bakın, evet. Buradaki talep edilen özerklik,
evet.
Yönetimle ilgili özerklik değil. Egemenlik hakkının devri.
Evet.
Yani otonomi veya evet. Self-determinasyon.
Evet. Yani asla kabul edemeyeceğimiz.
Kendi
şey.
Efendim?
Asla kabul edemeyeceğimiz bir şey.
Kabul edemeyeceğimiz madde, bir asla. Şey. Dolayısıyla bu yasayla ne yaptılar şimdi? Van'dan dışarıya çıkın. Batıya doğru gidin. Gevaş. Güneyine doğru gidin. Başkale. Çatak. Kuzey ve kuzeye doğru gidin, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray.
Evet.
Bütün ilçeler komple Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönetimi altına giriyor. Şimdi burada örgüt de orada şey yapıyor. Yani seçimlerde halk özgür iradesiyle
kullanamıyor.
Kullansın demiyor.
Evet.
Öyle bir şey de yok.
Tehdit ve baskı var ciddi şekilde.
Tehdit ve baskı var. Zorla alıyorlar.
Doğru.
Aldılar mı? Aldılar. Evet. Şimdi diyorlar ki biz Kürt halkının yegane temsilcisiyiz diyorlar. Kürtlerin ben aralarında uzun yıllar yaşadım. Mesela evet. Van Muradiye Kaymakamlığı yaptım ben.
Evet.
O insanların, o halis, temiz, arı duru insanların PKK ile bölücülükle, komünistlikle, dinsiz imansızlıkla.
Doğru. Hiçbir ilgisi olamaz.
Hiç ilgisi olmadığı
gibi. Çok önemli
gibi,
bunları ifade etmemiz efendim. Sizin de ifade etmeniz, bizim de ifade etmemiz. Çok zor. Kardeşlerimiz bunları bilsinler. Evet.
Elbette. Olmadığı gibi bunların maalesef çoluğu var, çocuğu var, hayvanları var.
Evet. Onlar da mağdur.
Şimdi direnseler en azından mal varlıklarını her an kaybedebilirler.
Evet.
Güven ortamı yaratmak gerekiyor. Güven ortamını nasıl yaratırsınız? Eşkıya teslim olmakla güven ortamı yaratılmaz.
Evet.
Devlet orada devletliğini gösterecek. Devletin en önemli fonksiyonu vatandaşlarının can, mal ve ırz güvenliğini sağlamasıdır. Halk o eli taşlı olan veya eşkıya grupları karşısında maalesef savunmasız ve biçare duruma düşürülmüş durumda.
Aslında efendim yeri gelmişken hemen şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz seçim sürecinden sonra maalesef ortaya çıkan tablo bizi çok endişelendirdi Güneydoğu'da. Olduğu evet. gibi bir BDP hakimiyetini hepimiz açıkça gördük. Evet. Adnan Bey bununla ilgili olarak şöyle bir öneri getirmişti Adnan Oktar Bey. Dedi ki yani aslında seçimden önce ciddi bir seçim ittifakı yapılabilseydi Güneydoğu'da. Mesela Iğdır'da MHP önde gidiyor belli ki.
Evet.
Orada AK Parti ve CHP, Saadet Partisi neyse hepsi birden MHP oy verecek. Ve oranın MHP tarafından alınması sağlanacak. Başka bir yerde CHP öndeyse yine Güneydoğu illerinden bahsediyorum sadece. Evet. Orada MHP, AK Parti, Saadet, CHP'ye destek verecekler. Ama AK Parti'nin alabileceği bir yerde de yine diğer partiler ona destek verecekler. Buradaki amaç yalnızca ve yalnızca Güneydoğu için, Güneydoğu'nun BDP'ye tabiri caizse kaptırılmaması için, çünkü bölücü örgütle olan teması açıktır, buna bir önlem alınmasıydı. Fakat bu da yapılmadı, başka önlemler de alınmadı ve ortaya maalesef böyle vahim bir tablo çıktı. Evet. Bu endişemizi ve aslında alınabilecek tedbirlerin de olduğunu hemen dile getirmiş olayım.
Şimdi ben sistematik düşünüyorum bu konuda. Bu bahsettiğiniz daha pragmatik, yani bir seçimle alakalı.
Evet.
Böyle bir yerel düzlemde ittifaklar sağlanabilir. Ama ben daha sistematik düşünüyorum. O da şu: Büyükşehir Belediye Yasası'nı bütünüyle değiştirmek. Şu yapılabilir: yeni bir belediye yasası çıkartılır. İki tane yasa var. Bir belediye yasası var, bir de Büyükşehir Belediye Yasası var. Büyükşehir Belediye Yasası çıkarılır. Belediyeleri kent halkının ortak uygar ihtiyaçlarını çözmek üzere görevli kılarsınız eskiden olduğu gibi.
Evet.
Yani alan yerel yönetimi yapmazsınız.
Evet. Güneydoğu'da böyle bir tehlike olmamış olsaydı Büyükşehir Yasası mantıklı olabilir miydi?
Yani bu olmasa, hayır, bu
yeterli. Bölücülük tehlikesi değil. Olmamış olsa
asıl,
mantıklı
asıl olur. Şunu yapmak gerekiyor. Ona, evet. Onu buyurun. Değineceğim.
Tabii.
1961 yılına kadar uygulanan bir seçim sistemi vardı Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili. O da şuydu: halk ilk kademe olarak belediye meclisini seçiyordu.
Evet.
Yani diyelim ki Diyarbakır Belediye Meclisi'ni seçiyorsunuz veya başka bir örnekte verebiliriz, fark etmez, Ankara olsun. Belediye Meclisi ilk toplantısında kendi içinden bir kişiyi belediye başkanı seçiyordu. Ve
meclis içinden birisi seçiliyor.
5 yıllıksa süresi, o zaman 4 yıldı belediye başkanlarının süresi.
Evet.
1982'den sonra 5 yıl oldu. 4 yıldı. İlk dönem için 3 yıl, ikinci dönem için 2 yıl belediye başkanlığı yapıyor insanlar.
Evet.
Belediye meclisi seçiyor bunları.
Evet. Ve kendi aralarında.
Ha, yani belediye başkanını doğrudan halk seçmiyor.
Evet.
İdi 61 yılına kadar. 61 yılında 307 sayılı bir yasayla belediye başkanlarına da doğrudan halk seçsin dendi. Böyle olunca burada uzlaşı olmaz. Yani neden olmaz? Şimdi Erzurum'da örneğin MHP ikinci parti.
Evet.
AKP birinci parti. İki parti yarışacak. Şimdi CHP'lilere diyoruz, diyeceğiz ki biz, MHP'ye oy verin. Saadet Partililerine, MHP'ye oy verin diyeceğiz. Şimdi onlar da diyecek ki ya kardeşim sen bugün %30'sun evet. MHP olarak ama benim oyumda %2 örneğin.
Evet.
Ama ben bunu 5 yıl zarfında %20 yapacağım. Ben seçmenimi sana oy verdirmeye alıştırırsam ben böyle bir güce nasıl erişebilirim? Bu particiliğin yapısından dolayı bu olmaz.
Tabii biz bölünme tehlikesine karşı bir önlem olarak bunu ifade
ama
edelim.
Ama şu olabilir. Evet. Belediye meclisi evet. oluşur.
Evet.
Belediye meclisinde, Diyarbakır Belediye Meclisi'nde 60 kişi varsa
evet.
diyelim ki silah zoruyla da baskıyla da olsa diyelim ki bu 60 kişinin 35'ini kontrol eden BDP diyelim. BDP oldu. Geriye kaldı 25 kişi. 25 kişi de efendim AKP'li, MHP'li, CHP'li oldu. Farz edelim. 25 kişi. Şimdi orada hepsi birden oturduğu zaman o 35 kişinin içinden de belki yani bu ülkeyi seven, bölünmeye karşı olan, herhangi bir şekilde onların içinde hasbelkader bulunmuş olan birileri çıkabilir 3-5 kişi. Toplanırlar, derler ki ya bu MHP'nin Diyarbakır Belediye Meclisi'nde 2 tane üyesi var ama 60 kişinin içinde kardeşim bir tanesi çok değerli, bunu belediye başkanı yapalım diyebilirler. Kendi aralarında anlatabiliyor
muyum? Anlıyorum, evet.
Bu sistem güzel bir sistem. Türkiye'de bunu nerede uyguluyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın seçiminde.
Evet.
Aynı yöntem.
Aynı yöntem.
Batı'da da var bu. Yani Batı'da şimdi biz Avrupa Birliği ile tabii sözleşme imzalamış bir ülke olarak ben oradaki yerel yönetim sistemlerine de baktım. Hollanda'nın çok farklı, Fransa'nın farklı, Almanya'nın daha farklı, İngiltere'nin farklı. Ama bu bahsettiğim biraz İngilizlerin sistemini de andırıyor.
Yani, evet.
Yani İngiltere'de örnekleri var, komisyonlar yani. Var.
Evet.
Belediye yani. Başkanı sembolik, bir city manager var. Yani evet. orada bir belediye genel müdürü gibi düşünebiliriz bunu.
Evet.
İlginç bir sistem, benim hoşuma da gitti. Yolsuzluğa tamamen kapalı. Yani hakikaten güzel. Ama şeyde Hollanda'da mesela belediye başkanları efendim bağırıyorlar işte bu antidemokratik falan, bizde öyle laflar hı. ediyorlar. Hı hı. Ya Hollanda'da kraliçe atıyor belediye başkanlarını. Atamayla geliyor. Seçimle değil.
Evet. evet.
Orada valiler seçimle geliyor.
Evet.
Valileri halk seçiyor. Bizdekinin tersi Hollanda'da.
Evet, evet.
Ama bu İngiltere'nin fonksiyonel olarak belediye uygulamaları benim hoşuma gitti.
Evet.
Bizim sistem yalnız Fransızlara benzer.
Yani sistemi değiştirmek kolay diyorsunuz. Şu gelmiş olduğu noktadan evet. itibaren yine bir takım düzenlemelerle az önce ifade ettiniz.
Kuşkusuz. Tabii.
Evet. Fakat şunu tekrar ifade edebiliriz değil mi? Yani bu sistem bu varlığıyla büyükşehir yasası şu anki evet. haliyle sakıncalı.
Çok sakıncalı.
Evet.
Türkiye ben geceleri uyuyamıyorum bu yasa yüzünden. Çok tehlikeli.
O derece diyorsunuz.
O derece evet. tehlikeli.
Evet. O zaman inşallah bu sözlerimiz
i̇nşallah.
duyulur da gerekli düzenlemeler yapılır diye ümit ediyoruz. Efendim genelde Türkiye'nin bütünlüğü, birlik bütünlüğü ve bunu da işte aslında diğer Türk devletlerine ya da işte diğer İslam ülkelerinin güvenliğiyle çok bağlantılı görüyoruz. Çünkü bütün İslam ülkelerinin de umut bağladığı bir ülke ve Türk devletlerinin evet. de umut bağladığı bir ülke Türkiye, öyle değil mi?
Evet, kesinlikle.
O açıdan da bir üzerinde bir sorumluluk var, bir yük var. Güzel evet. bir yük ama böyle bir şey var, öncü evet. yük var. Ama bunun için de öncelikle Türkiye'nin kendi içinde birlik bütünlüğünü işte çok iyi koruyabilmesi gerekiyor. Az önce ifade ettiğimiz yani programın başından beri genelde PKK sorunundan bahsediyoruz. Evet. Bölücülük sorunundan bahsediyoruz. Fakat bir de zaman zaman gündeme getirilmeye çalışılan şu son zamanlarda da özellikle son geçtiğimiz hafta oldukça gündemde olan Ermeni tehcir meselesi var. Bu da sizin de bildiğiniz gibi her 24 Nisan'da pişirilip gündeme getiriliyor evet. ve bize karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Bununla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz bir milliyetçi olarak?
Şimdi bu Ermeni meselesi bizim bu toprakların maalesef diaspora yüzünden önemli meselelerden biri haline gelmiş durumda. Ermeni meselesinin aslında görünen bir yüzü de Kürtçülük meselesidir Türkiye'deki.
Evet.
Yani PKK'nın doğuş şekli de Ermeni sorunuyla bağlantılıdır. Doğrudan bağlantılıdır. Bunu şöyle diyebiliriz. PKK'nın Türkiye'deki her türlü eyleminin aslında vekaleten savaş olduğunu da unutmamamız gerekir. Vekaleten savaş. Şimdi
yani taşeronluk gibi bir şeyler.
Elbette. Evet. Elbette. Hı. Yani orada yok Kürt halklarının özgürlüğü. Yani şimdi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bütün ilkeleri Türkiye'de vardır. Ha burada kusurlar, uygulama hataları var ise bu sadece Kürtlere değil, bütün halkımıza yönelik, yani 77 milyona sadece Kürt kökenlere değil, herkes için geçerlidir.
Evet.
Eksikler, antidemokratik uygulamalar, yani bireysel veya toplu.
Evet.
İstanbul'dakini de yapıyor, Antalya'dakini de yapıyor, Diyarbakır'dakini de yapıyor, değişmiyor. Bu itibarla Kürt kökenli yurttaşlarımızın birinci sınıf vatandaş olduğunu biz ta Cumhuriyeti kurduğumuzdan beri bunu zaten uyguluyoruz. Doğru. Yani burada bir sorun yok. Yani burada devletin özel olarak birilerini ötekileştirme gibi bir amacı da yok.
Ama yani şunu da antiparantez belirtmeliyiz diye düşünüyorum izninizle.
Yalnız
Güneydoğu'da maalesef yani ama dediğiniz gibi sadece belki Kürt kardeşlerimize karşı değil ama evet. Onlar da oldukça dikkat çekecek şekilde yapıldı. İşte faili meçhuller oldu, işkenceler oldu. Maalesef işte Diyarbakır hapishaneleri birçok şey yaşandı. Biz bunların farkındayız ama bunu hiçbir zaman devlet yapmadı. Bunu yapan bir takım belki işte onlar da taşeron örgütler olabilir. Yani dış mihraklar tarafından yönetilen bir takım karanlık odaklar tarafından
bakın
yapıldı.
Bakın şimdi şöyle faili meçhuller olmuş olabilir.
İşte yani bunlar o halkımızı bunları, belki bu noktaya getirdi.
Bunları biz savunmak durumunda değiliz. Yalnız evet. Şöyle bir şey var. Faili meçhullerden önce şimdi orada yetkilisiniz. Size bir haber geliyor. Deniyor ki falan köye akşam PKK girmiş. Komutana diyorsunuz ki komutan gidecek misiniz? Şu anda gitmek mümkün değil diyor.
Evet.
Ertesi gün saat 8-9-10 oluyor. Zırhlı araçlarla köye giriliyor. Görülen manzara köyün bütün hayvanlarını götürmüşler. Bütün evler didik didik aranarak kadınların alyanslarına kadar gasp etmişler. Ve sonra erkekleri toplamışlar. Bir taramışlar. 8-10 kişi ölmüş ve bir o kadar ağır yaralı ve hiçbir yere gidemiyorlar. Bu arada köyün kadınlarından seçtiklerine tecavüz etmişler. Onursuz, imkansız, zor şartlar altında bir köy halkı ve bunlar çekip gitmiş. Bakıyorsunuz o insanların karşısında devlet olarak onlara her türlü yardımı yapsanız bile içlerindeki o dağlanmış yarayı silmeniz mümkün değil. Bunu yapan PKK. Bu bir tane olay değil. Binlerce olay var. Bakın 96 yılında örneğin 3500'ün üzerinde PKK'nın benzer eylemi var. Yol kesme dahil olmak üzere.
Evet.
Bunları tasvip etmiyoruz.
Tabii ki.
Devlet bakın faili meçhul dediğiniz olay 100-150'yi geçmez Türkiye'de. Bunların hepsi de yargılandı ve failleri içeriye alındı. Hemen.
O kadar az olduğunu düşünmüyorum.
Yok alındı. Hepsi alındı.
150 çok az bir rakam telaffuz ettiniz.
Çok
şimdi.
Az.
Yani
zaten,
bu bir realite ama zaten, yani bunu da hemen ifade edelim. Yani Güneydoğu'da yaşanmış şeyler var. Biz bunları kabul ediyoruz. Fakat yani var. Bunları devlete mal etmek yanlış. Yani bu zaten şunu
kuşkusuz,
söylüyoruz.
Onu diyorum ben.
Oradaki masum Kürt halkımızla, vatandaşımızla devleti karşı karşıya getirmek için oynanmış bir oyun söz konusu. Onlara yapılan işte belki adı JITEM olabilir. Başka bir şey olabilir
yani
ama.
Asıl faili meçhulün
evet.
En büyük aktörü PKK.
Zaten onun yaptıkları ortada.
Yani
eli çok doğru.
Katiller
evet.
Bunlar. Yani evet. Bu katilleri bugün demokrasi havarisi haline getirmek
asla,
istiyorlar.
Asla. Tamamen katılıyorum. Asla olamaz. Yani, tabii ki.
Yani öbür taraftan da yapan varsa onun ki söylüyorsunuz evet. Faili meçhul olarak.
Evet. Biz onun da yani özünü dileyelim ama yolumuza devam edelim.
Bunların katilleri evet. Çıksın. Yani burada asıl konu şu. Geniş bir alan var. Belki devlet yanlısı olarak gözüküp mesela Yeşil olayında olduğu gibi.
Evet.
Münferit olaylar var.
Küçük. Var. Evet.
Yani şimdi siz küçük bir gölle okyanusu kıyaslıyorsunuz. Okyanus çok
O zaten devasa. Ortada tabii. İşte
PKK böyle bir
kesinlikle kıyas yapmıyoruz yapmış. Zaten. Bu başlı başına var olan bir şey. Evet. Kabul ediyoruz onu. Ama onun dışında eğer bu gerçekleri kabul etmeden yola devam edersek o kardeşlerimiz incinmeye devam ediyorlar. Biz de diyoruz evet. ki tamam bu yapıldı ama asla devlet tarafından yapılmadı. Tabii. Derin devlet içindeki bir takım odaklar maalesef kullanılmış bir takım odaklar bunu yaptılar. Tamam artık Türkiye daha başka bir süreç yaşıyor şu an. Yani süreç derken hiçbir evet. zaman şeyi kastetmiyorum.
Her devletin değil. Derini vardır yalnız.
Evet biliyorum. Şimdi, derin devletin içerisinde bir takım odaklar dedim bakın.
Güçlü devletler evet. hep
derin devlete sahip
derin,
olurlar.
Derin çalışırlar.
Tabii ki tabii. Haklısın.
Sizin derininiz olmazsa onların derinini karşılayacak bir güç bulamazsınız. Nüfuz ve istila ederler, yok ederler.
Şimdi katılıyorum. Devletin içinde, ben de içinden gelen bir aileye mensubum. Katılıyorum kesinlikle biliyorsunuz. Ama derin devletin içindeki bir takım evet. yanlış odaklar tarafından halkımıza maalesef yanlış zulüm işler. Yapıldı, yanlış işler yapıldı. Evet. Tamam bunları özür diliyoruz. Keşke yapılmasaydı. Biz de muzdaribiz. Ama yolumuza bakmamız gerekiyor. Bizim evet. kardeşlik bağlarımız onlarla çok kuvvetli. Siz çok güzel ifade ettiniz zaten programın başında. Evet. Dil birliği var, din birliği var.
Tabii.
İnanç, kardeşlik var değil mi? Tarih birliği var. Tarih birliği bunlar var. Yabana atılmayacak şeyler evet. ve bu kardeşliğin arasında dinamitler sokulmaması gerekiyor. Dinamit atılmaması kesin, gerekiyor. Kesin. Ciddi bağlarla biz bağlıyız. Bölünmesine izin vermememiz gerekiyor bu ülkenin. Evet.
Aylin Hanım vakit buyurun. De azaldı,
azaldı
galiba.
Evet,
şeye dönelim.
Yani Ermeni meselesine
Ermeni
dönelim.
Konusuna. Şimdi Ermenilerle Türklerin karşılaşması tarihin derinliklerinde aslında çok ciddi karşılaşmalar var. Hazar İmparatorluğu dönemine kadar giden, İslamlıktan çok önce irtibatlar var ama bizim bilebildiğimiz asıl belgeli olan şey 1040'lı yıllarda başlayan Selçuklu İmparatorluğu'nun Ermenilerle münasebeti var. Biz Ermenilerle bir Ani şehriyle ilgili evet. bir savaş var. Ben de gittim Ani'ye. Orada bir kilise var.
Evet,
Sultan
evet.
Alparslan tarafından camiye çevrilmiş. Hı hı, Fethiye hı, Camii.
Duymuştum, evet.
Orada cuma namazı da kıldım.
Ne güzel.
Yani,
nasip oldu yani. Evet.
Sayın Bahçeli ile birlikte gitmiştik. Evet. 2010 yılında yanılmıyorsam.
Evet.
Şimdi Ermeniler ama düşünün binli yıllar işte 900 yıla yakın bizlerle içli dışlı yaşamış bir halk. Bunlar Hristiyan, Gregoryen mezhebine mensup bir halk. Kendilerine Ermeni de demezler. Hayk derler, Hayk halkı. Ermeni yüksek dağlık bölgede yaşayanlar anlamına gelir. Şimdi bunlarla bizim bu milleti sadıka veya tebaayı sadıka
evet.
Ünvanını alan bir halk olarak ilişkilerimiz her zaman iyi olmuş. Türkler biliyorsunuz başta da söyledim. Yönetirler. Hayvancılık yaparlar. Mümkünse ziraat yaparlar. Onun dışında munis insanlardır. Ermeniler ne yapar? Türklere işte kuyumculuk hizmeti yaparlar. Zanaatkarlık yaparlar. Duvar ustası çok iyi ustalar çıkarırlar.
Evet, evet.
Onları yaparlar. Böyle bir münasebet devam etmiş. Gregoryen olan bu halka giriyorlar bakın misyonerler. Bir kısmını protestan yapıyorlar. Yani mezhep değişimi şey içerisinde Hristiyanlık. Evet. Bir kısmını Katolik yapıyorlar. Ve Ermeniler arasında da inanç dayanışması, inanç birlikteliği sona eriyor. Ve Ermeniler Anadolu'nun her yerine dağılmışlar. İstanbul'da var, İzmir'de var, Çukurova'da var, Kayseri'de var, Malatya'da var, Sivas'ta var, Kars'ta var, Erzurum'da var.
Doğru.
Ama en çok nerede? İki ilde çok fazla. Van'da ve Bitlis'te.
Evet.
Yani Bitlis'te aşağı yukarı %35 oranları.
Bayağı yüksek.
Tehcirden yani. Önce.
Evet.
Van'da %20 küsür.
Evet.
Ama buralarda bu kadar ama geri kalan halk Müslüman ahali ve Türkmenler ve Kürtlerden oluşan bir halk var. Çoğunluk onlar. Ama en büyük azınlık Ermeniler orada. Dolayısıyla işte Osmanlı özellikle 93 Harbi yıllarından itibaren
evet.
Rusların Doğu Anadolu'dan da girmesi sonucunda Bitlis'i aldılar biliyorsunuz. Siirt'e gelemediler. O Bitlis'ten 12 kilometre daha güneye kadar indiler. Orada kaldılar, evet. Ruslar. Bu arada Osmanlı ordusu cephede. Şimdi bir muharip bir ordu var. Rusları durdurmak için. Muharip orduyu besleyen lojistik ordu var arkada.
Evet.
Bakın. Bu arada devlet otoritesi kalmamış. Ülkenin neredeyse Sivas'a kadar devlet otoritesi yok. Ermeni caniler aynı PKK'ların yaptığı gibi. Müslüman köylerini basıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, tecavüzler, katliamlar yaptıkları insanların toplu mezarlarını buldular. Her yerde.
Evet.
Ve inanılmaz katliamlar ve katliamlardan çıktığımızda işte yine ordu dayanmaya çalışıyor. Rusları zor durduruyor. Lojistik orduyu vuruyorlar arkadan. Kim bu lojistik ordu? Develerle, atlarla, katırlarla devamlı yiyecek taşıyan, mermi mühimmat taşıyan insanlar.
Evet.
Yani onlar da ikinci ordu.
Tabii ki,
ordu.
Tabii ki.
Onları katlediyorlar. Bütün araç gereç malzemelere el koyuyorlar. Devlet dayanamadı. Dayanamadı. Hı hı. Ruslar elini kolunu sallaya sallaya rahatlıkla Beyrut'a kadar inecek. Beyrut da bizim o zaman. Şam da bizim. Halep de bizim. Hepsi bizim. Bu arada cephe gerisini garanti altına almak için Ermenilerin oradan ayırtılması gerekiyordu. Bir de Rus ordusunun içinde General Antranik yönetiminde idaresinde büyük bir Ermeni birliği var. Bunlar da katliam yapıyor. Ya Van'da ayaklanma çıkarıyorlar. Bir gecede 30 bin Müslüman katlediyorlar.
Evet. O zaman özür dilemesi gerekenler asıl, yani onlar da değil mi, özür dilemeleri
onu
gerekiyor
diyorum.
Aynı şekilde.
518 bin Müslüman katledildi. Bakın Azerbaycan'a gittiniz mi?
Hayır, gitmedim.
Tavsiye ederim.
İnşallah.
Nereye giderseniz gidin, Anadolu'dan geldiğinizi öğrendiklerinde insanlar o kadar hoşnutlukla size yaklaşırlar ki çok sevinirler. Niçin? Azerbaycan'ın her tarafında otorite kalmamış, sene 1918... Çarlık yıkılmış, Rus ordusu darmadağın olmuş, Rus ordusu içerisindeki Ermeni çeteleri Azerbaycan'da Azerbaycan Türk'ü koymayalım diye karar veriyorlar. Orada da 30 bin kişiyi aşkın Müslüman'ı katlediyorlar. Nuri Paşa Kafkas İslam Ordusu olarak oraya ondan girdi.
Evet.
Bakü'yü aldı. Orada istikrarı sağladı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni,
evet,
biz Osmanlı ordusu sayesinde Azerbaycan ilk cumhuriyetini,
doğru,
kurdu. Şimdiki, tabii, bayrağını da o zaman göndere astı.
Evet.
Ermenilerin oradaki zulmünü durdurdu. Erivan'a geldi. Siz şunu yaptınız, bunu yaptınız. Anadolu'da tek tek saydı orada Nuri Paşa.
Evet.
Bunları yaptınız. Bunların hesabını nasıl vereceksiniz? Ama biz, dedi, Müslüman Türkler olarak sizden öç alma peşinde değiliz.
İşte bu çok önemli.
Temennimiz, evet, odur ki,
evet,
siz bundan sonra medeni olun.
Evet.
Bizimle birlik içerisinde olun. Size ben şimdi geldim, dedi, Erivan'da. Hepiniz benim avucumdasınız. Ordu orayı almış.
Evet.
Size ben her şeyi yaparım, dedi, şu anda. Ama sizi affediyorum, dedi.
İşte,
ve Anadolu'ya çekildi.
Çok güzel. Evet.
Bakın bunları anlatan yok.
Evet, anlatan. Hala aynı şeyle bakıyoruz, öyle, ve, değil mi? Hala intikam ruhuyla bakmıyoruz. Bu çok önemli.
Ve 518 bin Müslüman katli söz konusu Anadolu'da.
Evet.
Şimdi güneye çektiler.
Evet.
Güneye çekince böylece şeyde Ermenilerin gidiş esnasında onların da kayıplar oldu.
Evet.
Yani 320 bin civarında da Ermeni kaybı var.
Aslında belki Ermeniler de ya da bir Ermenistan da aynı şekilde bize bir taziye mesajı göndermiş olsa durum da engellenebilir. Çünkü bizim de çok fazla,
evet,
kaybımız olduğunu ifade ettiniz.
Evet.
Ancak belki öyle de engellenebilir.
Tabii
durum.
Ki.
Tabii. Evet efendim. Sonuç olarak
toparlayacak
olursak,
ben,
evet,
21. yüzyılın başında Türkiye'nin orta vadede bu sıkıntıları aşacağını, dünyanın büyük devletlerinden biri olacağına inancım tam. Bunun yanında dünya milletler ailesi içerisinde Türk ulusunun kendi şerefli yerini alacağına da inanıyorum.
Doğru.
Bizim Türk ulusu derken sadece Anadolu Türklüğü değil, bütün dünya Türklüğü olarak bunu gerçekleştireceğiz. Başka milletlere karşı da bizim her zaman
tabii
saygımız olacaktır. Biz irredantist, saldırgan bir milliyetçilik düşüncesi içerisinde hiç olmadık, olmayacağız. Biz savunan olacağız her zaman. Bize yönelik bir saldırı olursa kendi hukukumuzu korumak için bir duruş sergileyeceğiz. Ama onun dışında insanlığın ortak değerlerine de katkı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilimde, sanatta, kültürde, sosyal yaşamda, her anlamda. Dolayısıyla bunu yaparken de önce biz kendi evimizin içini tanzim etmeliyiz. Kendi evimizin içinde kim var? Arz ettiğim gibi Türkler var, Türk devletleri var, İslam devletleri var. Bütün bunlarla birlikte biz bir duruş sergileyeceğiz. Sanırım insanlığın huzuru ve yeryüzünü cennet yapma istemi, hayali
evet
veya ideali, evet, ülküsü bu şekilde gerçekleşebilir diye düşünüyorum.
İnşallah, çok doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür, evet, ediyorum.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Programımıza katıldınız.
İyi bir program oldu.
Sağ olun efendim.
Size başarılar diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
İnşallah bu programlarınızın Türkiye'nin geleceğine büyük katkısı olur.
İnşallah efendim.
Allah muvaffak etsin.
Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bir birlik zamanı programımızın daha sonuna geldik. Yine önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere iyi günler diliyorum.